Ayrım 12. Sayfa 58. Spencer'ın tarih dışı ve antihümanist perspektifi, özellikle bazen yararlı bir analoji, bazen de bir gerçeklik olarak tanımladığı toplumsal organizma kavramını sık sık savunduğu yerlerde kendini göstermektedir. Nitekim sosyolojinin ilkelerinde bunun hem canlı hem de toplumsal gövdelerin karakteri olduğunu yazar. Onlar büyüklük olarak artarken yapı olarak da artmaktadır ve parçaları çoğalıp farklılaşırken daha büyük bir kütleye kavuşurlar. Spencer, Toplumsal Organizma (parantez 1860) başlıklı makalesinde toplumu yapı itibariyle yapısı sayılabilecek kadar basit ve parçaların birbirine bağımlılığından neredeyse söz edilemeyecek kadar küçük kümelerden, ayrı parçaların karşılıklı ve işlevsel bir bağımlılık kazandığı, karmaşık, farklılaşmış yapılara doğru evrim geçiren bir şey şeklinde tanımlıyordu. Toplum, parçalar ile bütün arasındaki işbirliği ile karakterize edilen bir yapıdır. Spencer'a göre bu konsensüsü bozan herhangi bir şey olursa, parantez, yani hükümet keyfi biçimde ekonomik ve toplumsal yaşamın işleyişine müdahale ederse, bütün sistemin dengesi tehlikeye girerdi. Spencer, biyolojik organizma ile toplum arasındaki farklılıklara dikkat çekmekle birlikte, parantez, parçalar toplumun merkezinden bağımsız ve daha dağınıktır. Tek tek üyeler ölebilir ama bütün kalıcıdır. Biyolojik organizmada unsurlar bütünün yararına var iken, toplumsal organizmada bütün kendi üyelerinin yararına vardır. İkisini eşitlemeye de eğilimliydi. Karşılaştırma organizmalar ile toplumsal organizma arasındaki apaçık zıtlıkları belirginleştirirken, bu zıtlıkların bile umulduğu gibi saptanamadığını gösterir. Toplumlar yavaş yavaş kitle halinde çoğalırlar. Yapının karmaşıklığı içinde ilerlerler. Aynı zamanda parçaları da birbirine daha bağımlı hale gelir. Örgütlenme ilkeleri aynıdır. Farklılıklar basitçe uygulamadaki farklılıklardır. Parantez Spencer 1969A sayfa 206. Spencer bu bütüncül yaklaşımı temelinde militan toplumu sanayi toplumlarından ayırıyordu. Militan toplumlar, merkezileşmiş bir devletin, katı statü hiyerarşilerinin ve konformizm yönündeki bir eğilimin egemen olduğu ve karmaşık yapısal farklılaşmanın bulunmadığı toplumlardı. Genel evrim yasası doğrultusunda gelişen sanayi toplumları ise daha karmaşık ve yapısal açıdan farklılaşmış olduğu gibi, inançların çokluğu, bağımsız kurumlar, merkezsizleştirme ve bireyselleşme eğilimiyle karakterize ediliyordu. Yine de organizma analojisi, Spencer'ın sanayi toplumunun fiilen doğurmuş olduğu çıkar çelişkileriyle çatışmalarını kavramasını önlemekteydi. Spencer, organizma analojisini reddeden Ferguson'dan farklı olarak, toplumsal değişimin diyalektik öğelerini bütüncül bir model, parantez, bu modele göre evrim hem yapı farklılaşmasını hem de çıkar farklılaşmasını yaratır. Değişik uzmanlaşmış örgütlenmelerin üyelerinde ortak bir farkındalığın gelişmesi ve kolektif toplumsal örgütlenme aracılığıyla parçalar bağımsızlaşır. Onların çıkarları başkalarının çıkarlarından farklıdır halinde birleştirememişti. Spencer'da kolektif bir fenomen olarak sınıf çıkarı, grup çıkarı ve benzeri olarak bir çıkar anlayışı yoktu. Tersine Spencer çıkarları tam da simitçi bireycilik çerçevesinde kavruyordu. Toplum farklı, atomistik çıkarlardan oluşmasına rağmen bunlar özel çıkarları ortak yararla birleştiren bir gizli elin işleyişiyle birlik haline getirilerek uyumlulaştırılmaktaydı. Bireyler özel amaçların peşindeydi. Ancak bu tür eylemler kurumların karşılıklı bağımlılığı temelinde yükselmiş karmaşık bir toplum içinde gerçekleştiği için insan fail, bilinçsiz biçimde ve maksatlı olmadan genelde toplumun daha yüksek ihtiyaçlarına hizmet ediyordu. Bu şekilde Spencer kendi sosyolojik bireyciliğini yine kendisinin kolektif toplumsal organizma anlayışıyla uzlaştırmaya gayret sarf etmekteydi. Bu kapsamdaki bir akıl yürütmenin sonuçlarından birisi, Comte'un kavradığı biçimiyle toplumsal düzenlemenin ve Spencer'ın sanayi toplumuna giderek egemen olduğunu düşündüğü devlet müdahalesi biçimlerinin reddedilmesiydi. Spencer'a göre, bireylere kolektivist müdahalelerden özgür biçimde kendi çıkarlarının peşinden koşturmalarına izin verilmişse, toplum yeterince düzenlenmiş demekti. Spencer'ın devletin eğitim vermesine, devletin sağlık hizmetlerini üstlenmesine, parasız devlet kütüphanelerinin kurulmasına olan düşmanlığı buradan kaynaklanır. En zayıf üyelerini yapay biçimde koruyan kurumlar, bir bütün olarak toplumun ahlaki ve entelektüel standartlarını düşürür. Spencer, insan toplumuna yaklaşımında katı biçimde bireyci kalmıştı. Sosyolojinin ilkelerinde (parantez 1873) nominalistler ile realistler arasındaki tartışmaya katılırken, toplumun özünde çok sayıda bireylere denk düşen kolektif bir ad olduğunu, gerçek bir toplum teorisine ulaşmanın onu oluşturan bireylerin doğasını araştırmaktan başka bir yolu bulunmadığını ileri sürüyordu. (Parantez Spencer 1961 bölüm 6) Bu yüzden Spencer'ın pozitivist organizmacılığı ile sosyolojik bireyciliği önemli bir anlamda Mill'in psikolojik indirgemeciliğinden çok fazla ileri gidememişti. Bir yandan toplumun bireysel eylemlerin toplamını oluşturması ve sosyolojik analizin bireylerin biyolojik ve psikolojik özelliklerinde yoğunlaşması gerekirken, öbür yandan toplum bir sistemdir. Süper organik düzeyde evrimleşmiş fenomenlerden oluşan, karmaşık, oldukça farklılaşmış bir yapıdır. Spencer'ın sosyolojisi bu dualizme biyolojik ve evrimci bir determinizm ile birliğin ve toplumsal uyumun kaynağı olarak bireysel insan eylemine duyulan derin bir inanç arasındaki çatışmaya çözüm getiremezdi. Peel'in gözlemlemiş olduğu gibi, Spencer'da gerçek anlamda bir tarihsel aktör duygusu olmadığı gibi, olayların akışına müdahale eden ya da katılan bir sosyolog duygusu da yoktu. Evrimi modeli ekstra evrimci bir eylemle değiştirilemezdi. (Parantez Peel 1971 sayfa 164) Spencer'ın sosyolojik sisteminin evrimi kozmik bir süreç olarak gören anlayışının, sosyolojik bireyciliğinin ve organizmacı bütüncüllüğünün derin, kalıcı etkileri olmamıştı. Onun fikirlerinden bazıları, Atlantik'i geçerek erken dönem Amerikan sosyolojisinde uygun bir karşılık bulmuş, ancak Avrupa sosyolojisi 19. yüzyılın sonunda pozitivizme karşı gösterdiği genel tepki içinde Spencer'ın teorilerini yalnızca yapı, fonksiyon, sistem, denge ve kurum gibi temel sosyolojik kavramlardan kurtulmak amacıyla tartışmıştı. (Parantez özellikle Simmel ile Durkheim) Yine de Spencer'ın sosyolojisinin anti-tarihsel eğiliminin daha sonraki eş zamanlı yaklaşımı benimseyen sosyologları etkilediği ve dikkatleri toplumdaki çatışma ve farklı çıkarlar aracılığıyla toplumsal değişimi destekleyen yapısal unsurlardan uzaklaştırdığı söylenebilir. Bununla beraber Spencer'ın organizmacı pozitivizmi toplumu bir yapı olarak, bir sistem olarak kavramayı başarmıştı. Spencer sanayileşmeyi yeni merkezi olmayan bir toplumsal örgütlenme biçimiyle özdeşleştiren ilk toplum teorisyenlerinden birisiydi. Bu bakımdan Comte'un geliştirdiği merkezleştirici toplum nosyonundan keskin biçimde ayrılıyordu. Aslında Spencer'ın sosyolojik teoriye kalıcı katkısı pekala onun yapının giderek artan farklılaşmasıyla fonksiyonun farklılaşması etrafında kurulmuş olan ileri bir toplumun, sanayi toplumunun ve gerek farklı kurumlar gerekse parçalar ile bütün arasındaki karşılıklı ilişkilerin doğal olarak tek, başat bir merkezden yoksun olduğu şeklindeki görüşü olabilir. Toplumsal organizma ile biyolojik organizmayı karşılaştıran Spencer, bireysel organizmada yalnızca tek bir bilinç merkezi varken, toplumsal organizmada bireyler kadar merkez bulunduğunu da dikkat çekiyordu. Parantez Spencer 1969 sayfa 282. Spencer, merkezi olmayan yapı kavramını atomistik çerçevede ifade etmiş olmasına rağmen burada önemli bir içgörü vardır. Spencer'ın sosyolojisi örtük biçimde sivil toplumda ve onun devletten ayrılmasında odaklanmaktadır. Kuşkusuz onun eş zamanlı bireyci yaklaşımı modern sanayi toplumunun tarihsel, sistemik ve çelişkili doğasının köklü biçimde teorileştirilmesini önlüyordu. Sanayileşme, sivil toplumun çerçevesini genişletip kurumlarını özgürleştirirken, aynı zamanda devletin kendi içinde merkezleştirici eğilimleri de doğurmaktaydı. Spencer'ın sanayileşme ve toplumsal farklılaşma anlayışının önemli bir noktada eksik kaldığı söylenebilir. Spencer'ın bakışında kapitalist bir süreç olduğu ölçüde sınıfsal bir yapıya da sahip olan sanayileşmenin tarihsel özgürlüğü kavranamamıştı. 3. Marksizm, kapitalist gelişmeye ilişkin pozitif bir bilim. Comte'un tarihsel değişim teorisi deterministik yasalar kavramını vurgulamıştı. Buna göre tarih zorunlu olarak bilimsel pozitivizm çağında doruk noktasına ulaşan bir dizi aşamayla ilerliyordu. Montesquieu, Smith ve Ferguson'da görüldüğü gibi Comte'da da toplumsal değişim salt öznel ve tesadüfi unsurlara bağımlı olan gelişigüzel bir süreç değil, hem yönelimi hem de anlamı kazandıran güçlerin, maddi ve ahlaki güçler oluşturduğu bir yapının sonucuydu. Bir önceki bölümde ileri sürüldüğü gibi Comte'un temel fikirlerinin pek çoğu Saint-Simon'dan alınmıştı. Ancak Comte'un Saint-Simon'un teorilerini yeniden işleyişinde sanayileşme, üretim, sınıfın oluşumu ve sınıfsal çatışma kavramları çelişkili ve negatif yönlerinden arındırılıp organizmacı, uzlaşımcı bir toplum modeli şeklinde bütünleştirilmişti. Oysa Saint-Simon'un yazıları hem pozitivist hem de sosyalist öğeler içermektedir. Sosyalizmin hem entelektüel bir akım hem de toplumsal politik bir hareket olarak gelişmesi, Saint-Simon'un izleyicilerinin etkisine çok şey borçluydu. Saint-Simoncu okulda, özel olarak da Enfantin ile Bazard'ın yazılarında üretimin üreticilerin kendilerinin (parantez asalak aylakların ve üretken olmayan sınıfların değil) yönetiminde toplumsal düzeyde örgütlenmesi, toplumun da hükümetin ve askeri örgütlenmenin egemenliğinden idari ve sanayi yönetime geçmesi gerektiği savunulmaktaydı. Üretimin ve dolayısıyla özel mülkiyetin toplumsallaşmasını öngören bu görüş, 1830'lu yıllarda sosyalist teorinin köşe taşı haline gelmişti. İlk defa 1832'de Saint-Simoncu Pierre Leroux tarafından kullanılmış olan sosyalizm, özel mülkiyet haklarının kaldırılmasını, yoksulluğun kökünün kazınmasını, eşitliğin sağlanmasını ve üretimin devlet aracılığıyla örgütlenmesini talep ediyordu. Bu şekilde hem sosyalizm hem sosyoloji toplumsal ve politik örgütlenmenin teorileri olarak kendi adlarını almadan önce de var olmakla birlikte pozitivist sosyoloji ile sosyalist teorinin ortak bir kaynağı paylaştıklarını görüyoruz. O zamanın egemen fikirleri olan politik liberalizm, bireycilik ve piyasa ekonomisine karşı gelişen bir muhalefetin ifadeleri olan sosyoloji ile sosyalizmin entelektüel ve kurumsal temelinin atılması ancak 1789 ile 1830 arasındaki hareketli dönemde hızlı politik ve ekonomik değişikliklere tepki olarak gündeme gelmişti. 19. yüzyıl sosyalizmi ile sosyolojisi büyük ölçüde bireysel çıkarların içkin rasyonalitesi doktrinine karşılık olarak klasik siyasal iktisadın entelektüel bakımdan sağlamlaşmasından sonra ortaya çıkmıştı. Sosyologlar da, sosyalistler de özel çıkarların peşinde koşturulmasının mutlaka toplumsal ve ahlaki dayanışmanın çöküşünü getireceği konusunda görüş birliği içindeydiler. Piyasanın anarşisi toplumsal birliği ve istikrarı getiremezdi. Comte'un çözümü otoriter ahlaki liderlik yönündeydi. Saint-Simoncular ise toplumsallaşmış bir üretim sistemi talep ediyorlardı. Ancak sosyalist fikirlerin Fransa'daki devrimci savaşların bitmesinden sonra hızla gelişmiş olan yeni doğmuş işçi hareketi üzerinde fazlaca bir etkisi yoktu. İngiltere'de işçi sınıfı liderleri aristokrasinin politik egemenliğinin karşısında sosyalist fikirlerden ziyade liberal fikirleri savunan burjuvazi ile yakın işbirliği içinde hareket etmekteydi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler pil, p e e l, simmel, s i m m e l, Pierre Larux, p i e r e l e r o u x, Enfantin, e n f a n t i n, Bazart, b a z a r t.